Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bundan 7 sene evvel bir risaleme yazdığım bir zeyildir. Yani risaleyi tamamlayan peyk, etek anlamına geliyor, zeyil. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî kal ve lâ yâteb ba'dukum ba'da ve salatu ala Muhammedinillezî kal men kâle heleken nâs fehüve ehlekehum emmâ ba'd. Şu zamanın medeni engizisyonu müthiş bir vesileyle bazı ezhanı telkih ile bir kısım nameşru evladını vücuda getirip İslamiyet'e karşı kinini ve hissi intikamını icra eder. Şu zamanın medeni engizisyonu. Bu engizisyon malum Hristiyan aleminde müsbet ilimlere karşı, hakka, hakikate karşı, doğruya karşı kilisenin taassubuydu. Kilisenin bir nevi zulmü. Yani İslamiyet'e değil sadece, kendi bilim adamlarına, fen adamlarına doğruyu, istikameti gösteren, müsbet ilimlerle meşgul olan, yani onların bir nevi kilisenin muhalifi olan herkese karşı tavır koyup, önce dinden çıkarıp, daha sonra dünyadan çıkarıyorlardı adamları. Yani önce küfre sokuyorlar, papaza itiraz edip isyan ettin mi? Papazın mesela düşüncesinin veya fikrinin muhalifine bir iş, bir vesile veya bir fikir ortaya koyduğun önce dinden çıkıyorsun. Dinden çıkan bir adamın da cezası ölümdür. Öldürerek dünyadan da çıkarıp öbür tarafa gönderiyorlardı. Bunların örnekleriyle doludur. Yani Avrupa'nın vahşi dönemindeki yaptığı işler. Mesela herkesin bildiği Galileo dünyanın döndüğünü ispat etmiş. Papaz ise dünyanın dönmediğini iddia ediyor. Papazı yerde İsa Aleyhisselam'ın vekili, yani bir nevi tenasuh kabilinden, yani o da Allah'ın vekili anlamında, işte Ruhul Kudüs. Dolayısıyla papaz da uluhiyetten kendisinde bir damar, bir sızıntı hissederek ne yapmışlar? Bu noktada bütün insanlara aforoz etmişler. Onların dedikleri doğru, muhalifi ezmişler yani. Buna Müslümanlar girmiş, buna bilim adamları, fen adamları girmiş, kendi ilim adamlarını da Hristiyan olmakla beraber dünyevi meselede beraber düşünmediklerinden dolayı öldürmüşlerdir. Bunun örneği İslam aleminde yoktur. Tersi vardır ama. Mesela bir din adamı fenle muhalefet ettiği zaman bilime, akla, tekniğe cezalandırılmıştır. Her zaman bizim dinimizde, fıkıh esastır. Medrese tekke ve zaviyeyi idare etmiştir. Tekke ve zaviye medreseleri idare etmemiştir yani. Mesela Hallacı Mansur, Vahdetül Vücut mesleğinde gittiği için, yani sözleri zahiren fitneyi işmam ettiğinden dolayı ümmet-i Muhammed'i sıkıntıya sokar endişesiyle, şeriat kılıncıyla, muhakemesiyle cezalandırılmıştır. Gerçi o, yani öldükten sonra cennetin baş köşesine gitmiştir. Ama şeriat zahire hükmedir. Zahirdeki hatalar ümmetin muvazenesini bozacağından dolayı, yani şeriatın zahiri hakikatlerine muhalif her türlü meseleye kapıyı kapamışlar. O noktada çok ihtiyatla yaklaşmışlardır. Çünkü kalp döner. Kalp değişir. Kalbe niçin kalp denmiş? Munkalip olduğundan dolayıdır. Kalp kuvvetli bir sebeple, kuvvetli bir korkuyla, kuvvetli bir muhabbet ve endişeyle döner. Ama fen, fikir, düşünce böyle değildir yani. Bu sebepten dolayı her zaman fıkıh, yani medrese, ilim, tekke ve zaviyeyi kontrol altına almıştır. Bizde bu esastır. Şimdi burada ilim deyince Allah'ın iki şekilde, yani biz ilmini biliyoruz Muazzez Üstadımızın tarif ve tayinine göre bir Kur'an-ı Kerim'den gelen, tamamen vahiy ilahiye dayanan semavi hakikatler. İkincisi onun açılımı anlamında, mücessem ayetlerden gelen kitab-ı kebiri kainatı okuyup ondaki hakikatları nazara verilen ikinci biri. Biri diğerine paraleldir. Zıtlaşması söz konusu değildir. Birbirini teyit eder, birbirine kuvvet verir. Muazzez Üstadımız buyuruyor ya, feyalil acep, köle efendisine, evlat pederine, değil mi? Veya diyelim işte, nasıl muhalif ve muarız olabilir diyor. Yani feni köle kabul ediyor, evlat kabul ediyor, İslamiyet'i de efendi kabul ediyor, baba kabul ediyor. Hiç o ona muhalif olabilir mi? Bilakis birbirini teyit eder ve kuvvetlendirir. Fakat Hristiyan aleminde mutasip bane bilhal, yani taassup ön planda olduğundan dolayı kilisenin baskısı yıllarca onların fenden, medeniyetten, teknolojiden uzak yaşamasına sebebiyet vermiş. Bu noktada da İslami hakikatların onların alemine girmesine müsaade etmemişler. Haçlı seferleriyle hakikata karşı maddi ve manevi mücadele etmişler asırlarca. 400 yıl mütemadiyen Hristiyan alemi 400 yıl dahili infilak ve inkılaplardan, muharebattan kurtulamamıştır. İslamiyet'te ise dahili muharebat birkaç defa olmuş, o da aradaki iştihat farkından ileri gelmiştir diyor Muazzez Üstadımız. Şu zamanın medeni engizisyonu, pek engizisyon bitmiş mi? Mutasibane noktadan geri adım atmışlar. Fenne, teknolojiye, medeniyete müsaade etmişler. Bu noktada bir Hristiyan dininden uzaklaştığı nispetle de medenileşmiş. Fakat o mücadeleyi terk etmemişler. Allah'ın lütfetmiş olduğu medeniyet sayesinde, teknoloji sayesinde eski fikir ve düşüncelerinin taassubane hallerini bir başka gömlek içerisinde insanlara bu defa kabul ettirme ihtiyacı hissetmişler. Yani eskiden baskıyla, zulümle, vahşetle yaptıkları işi şimdi medeniyetle, fenle, teknolojiyle, göz kamaştırıcı halleriyle yine bir şekilde birinci derecedeki yani varlıklarını, servetlerini, güçlerini, kuvvetlerini nazara vererek fikir ve düşüncelerini empoze etme ihtiyacı hissediyorlar. Üstad burada medeni engizisyon dediği o. Yani mesela şimdi Avrupa'nın gelişmişliği, medeniyeti, teknolojisi, gücü, kuvveti, silahının altında ne yapıyor İslam alemi? Perişan, boynu bükük ya. Bir şekilde yani yardımlarını ve desteklerini nazara verirken fikir ve düşüncelerini de aktarmayı ihmal etmiyorlar. Anlatabildim. Eskiden o taassubane yaptığı halleri, yaptıkları halleri şimdi fantazi ve efendime söyleyeyim yani zahiren böyle süslü güzellikler içerisinde yine insanların şereflerine, haysiyetlerine, namuslarına, fikir ve düşüncelerine zarar verme planlı programlarını bırakmamışlardır. Özellikle de Avrupa. Üstad Hazretleri burada çok güzel bir teşbihle bunu nasıl yaptıklarını yani harika bir şekilde nazara veriyor. Bakın dinleyelim. Şu zamanın medeni engizisyonu müthiş bir vesileyle, müthiş bir silah bulmuş, yol bulmuş. Bazı ezhanı telkih ile, eskiden kendisi bunun mücadelesini verirken, şimdi müthiş bir hile ile varlığını, gücünü, devletini, servetini nazara vererek, bizim içerimizde kendine meftun insanlar meydana getirerek, İslam alemin içerisinde Avrupa meftunu, Frenk mukallitlerini harekete geçirerek diyor. Tehlike edip aşırayıp, yine bu memlekette doğmuş, bu memleketin evladı ama bir Avrupalı'dan daha şiddetli bir şekilde ecdadına, varlığına, efendime söyleyeyim, dinine, haysiyetine zarar verecek nesiller meydana getirmiş. Yine bizim içerimizde. Bir kısım nameşru evladını vücuda getirip, nameşru ediyor işte. İslamiyet'e karşı kinini, kendi direkt Müslümanların aleyhinde bulunmuyor. Fakat İslam aleminde ve Müslümanların içerisinde kendi muhiplerini harekete geçirerek aynı düşünce, fikir ve kanaatlerini yerleştirmek istiyorlar. Hissi intikamını icra eder. Peki bu icradan sonra ne olur? Diyanetsizliğe veya laubaliliğe. Ya Allah korusun insanları dinden uzaklaştırır. Dinsiz bir nesil meydana getirme plan ve projesiyle iş sonuçlanır. Veya bunu yapamazsa laubali bir nesil meydana getirir veya Hristiyanlığa karşı bir meyil uyandırır. Veya İslamiyet'ten şüpheyle soğutmaya bir kapı açar. Artık herkesin durumuna göre, aldığı yaraya göre bu grubun içerisine birileri giriyor yani. ya insanlarımız diyanetsizliğe alışıyor veya laubali oluyor veya Hristiyanlığa karşı bir meyil veyahut da İslamiyet'ten şüphe ve endişeyle uzaklaşmaya kapı açıyor. Peki desise ne? Bu yollara hangi vesileyle gidiyor? Vesilesi de şu. Ey Müslüman bak. Bunu empoze ediyorlar. Hele bakın. Şu dünyanın haline ahvaline bir bakın. Nerede bir Müslüm varsa bin nisbe fakir, gafil ve bedelidir. Hakikaten bakıyor adam. Bin Laden'e bakıyor. Cezayir'e bakıyor. Afganistan'a bakıyor. Pakistan'a bakıyor. Yani birbirini katleden. Güneydoğu'ya bakıyor. Bir adam geliyor. Neyse yani. 50'ye yakın adam katledip gidiyor kendi akrabalar. Ve bunu müthiş şekilde işliyorlar. Bizim Türkiye'de işleniyor. Bugün dünyanın gündemine düştüğünde haberler, fikir adamları, bilim adamları, felsefeciler ne yapıyor? Bunun üzerine giriyorlar. Ve bu örnekleri öyle ciddi bir şekilde propaganda yaparak o dehşetli silahla nazara veriyorlar ki yani İslamiyet'e yaklaşmak isteyen bir Müslümana en kötü örneği göstererek bak girince sen de bunun gibi bir nesil, bunun gibi bir psikolojide bir insan olursun. Öyle bir neslin kapısını açma, vesile olma diye korkutuyorlar en kötü örneklerine. Ey Müslüman bak, nerede bir Müslüman varsa bin nisbe fakir. Bin nisbe dediği Hristiyan'a göre. Gafil, yani gafil dediği uyanık değil yani. Aldanıyor. Ve bedevidir. Medeniyetten haber yok. Nerede Hristiyan varsa bir derece medeni, mütenebbih, uyanık, ehli servettir. Varlık, servet, devlet sahibidir. Demek ki sizin dininizde bir şey var. Hristiyanlığa gelin, siz de bu servetin uyanıklığın, medeniyetin lezzetini çıkarır. Olay bu. Mesela bu. Müthiş silah dediği de bu. Hakikaten dünyaya da bakıyorsun, bunun örnekleri ağzına kadar dolu. İşte bir İsrail oturmuş oraya, Müslümanların ortasına, değil mi? Üstadımız buyuruyor ya, iki pehlivan dövüşürken bir çocuk ikisini de dövebilirdi. İki tane dal terazinin kefelerinde dengedeyken bir ceviz ikisinin de dengesini bozabilirdi. Bölmüş, parçalamışlar. Ortaya da bir ceviz koymuşlar. Yani ceviz dedi, dağına mukayese etsen ne ehemmiyeti var? Fakat ihtilaf olduğundan dolayı, aralarında mücadele olduğundan dolayı, kan davası gibi maziye yönelik problemler olduğundan dolayı o zavallı Müslümanları ufak bir güçle, kuvvetle altının üstüne getirip fevkalade bir şekilde tahrik edebiliyor. E peki, yani suç kimde? Hep İsrail, Amerika deyip, Avrupa deyip kendimizi tertemiz kabul mü edeceğiz? Hayır. Nasıl bir hata ettik? Nasıl bir yanlışlık yaptık? Kadere fetva verdirdik. Değil mi? Dünyanın efendisi, sultanı, lideri, idarecisiyken dünya hak, hukuk, merhamet, şefkat, ilim, medeniyet götürme noktasından Allah bizi böyle bu noktalara getirdi. Aramızda ihtilaf, sıkıntı verdi. Beğenmediğimiz o insanlar, bizim sayemizde yaşamayı, hayatı tadan o Yahudiler, değil mi? Geldiler Orta Doğu'ya, Müslümanların kanlarını emiyorlar şimdi. Yani burada kaderin plan ve programına baktığımızda birinci müsebbip biziz. Biz suçluyuz, biz kabahatliyiz yani. Ben de derim ki, ey Müslüman, biri maddi ve diğeri manevi, Avrupa rüçhanının, Avrupa'nın böyle gelişmesinin, büyümesinin ve üstün olmasının iki sebebinin şu netice-i müthişiyle o neticenin tesiri muhacibaresine karşı mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme. Sakın ha! Öyle onların anlattığı gibi mesele değildir. Evet, onlar medenidir. Onlar uyanıktır. Onlar serbest sahibidir. Fakat bunun sebebi Hristiyan dinini yaşadıklarından dolayı değildir. Sebepleri başkadır. Sakın dinden elini gevşetme. Bu senin dinine mensubiyetinden veya fedakarlığından veya diyelim dini anlayışından böyle perişan olmandan kaynaklanan bir şey değildir. Bunun dinle bir alakası yoktur. Bunun çalışmayla, gayretle, bunun fedakarlıkla, bunun yardımlaşmayla, değil mi? Yani bu noktadaki hakikatlara kuvvet vermekle alakası, münasebeti vardır. Sen de bir ara bunlar gibiydin. Ferakat yapıyordun, fedakarlık yapıyordun. kuvvet verip birbirinize yardımcı oluyordunuz. O kuvvetinizi kuvvetli tut, muhafaza ediyordunuz. İhlasla hareket ediyordunuz. Bak dünyanın hakimi, ehli serveti sizdiniz diyor. Peki neyi terk ettiniz? Bunları terk ettiniz. Bunları terk etmenin de başında dinden elinizi gevşettiniz. Biz diğer dinlere, diğer şeylere, insanlara benzemiyoruz. Bir Müslüman dinine itibar ettiği nispetle gelişir ve büyür. Maddi ve manevi tali ve terakki eder. Bir Hristiyan dininden elini gevşettiği nispetle gelişir ve büyür. Maddi ve manevi tali ve terakki eder. Onlar dinden uzaklaştıkça medenileşir, ehli servet olurlar. Biz dinden uzaklaştıkça perişan oluruz, fakir fukara hale geliriz. Bizimle onlar arasında din münasebeti maküsen mütenasip, ters orantılıdır. Zaten bizim idarecilerimizi bu aldattı. Onlar asırlarca Rönesans hareketleriyle dinden uzaklaştılar. Hristiyan dinini kaç defa değiştirdiler? Medeni hale getirdiler. Bakın şimdi. Onlara fikir ve düşünceler kattılar, ilave ettiler. Ondan dolayı geliştiler. Biz de bu dinimizi biraz değiştirelim. Kaydı ve kurallarını bizim sistemimize göre ayarlayalım. Biz de onlar gibi gelişiriz diye yanlış bir hatanın içerisine girdiler. Şunu unuttular. Hristiyanlardaki değiştirilen meseleler örften, gelenekten gelen meseleler dediğinlerine İncil'e. İncil'de hakaik imaniye taalluk eden meseleler vardır. Muamelete taalluk eden meseleler semavi değildir. Örften, gelenekten gelen kaide ve kurallar, bu ise eskir ve yıpranır. Onların değiştirilmesinde mahsur yoktur. Allah onlara müsaade etmiş. İcaz damgası Tevrat'ta veya İncil'de yoktur. Kur'an-ı Kerim'de vardır. En mükemmel din olması hasebiyle hem muamelattan da itikatta en ince teferruata taluk eden meseleler semavidir. Dolayısıyla bizim dinimizin değişmeye ihtiyacı olan hiçbir noktası yoktur. Bunu anlayamadılar. Onlar gibi yapmaya çalıştılar. Dinden biz uzaklaşınca dünyadan da uzaklaştı, ahiretten de uzaklaştı. İki türlü ceza yedik. Üstad burada onların gelişmesine, inkişafına sebebiyet veren unsurları nazara verecek. Bakın bir daha okuyalım. Ey Müslüman, biri maddi, biri manevi Avrupa rüçhanının, Avrupa'nın bugünkü bu noktaya gelmesinin iki sebebi var. Biri maddi, diğeri manevi. İki sebebinin şu neticeyi müthişiyle, o neticenin tesir muharibanesine karşı onlar iki şeye kuvvet vermişler, iki şeye dikkat etmişler, gelişmişler. Bu geliştikleri iki şeyle de sizi ne yapıyorlar? Eziyorlar. Dolayısıyla sakın bu ezme noktaların dinlerine bağlılıktan düşünmeyin. Bu iki noktayı anlatacak şimdi. Siz de o iki noktaya kuvvet verseniz daha mükemmel ve müthiş bir inkişaf sizde olacaktır. Ama siz bunu tahripte kullanmayacaksınız. Adalette ve merhamette kullanın. Ecdadımızda olduğu gibi. Buna karşı mevcudiyetimizin hamisi olan, bizim varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eden İslamiyet'ten sakın elini gevşetme. Yoksa bunu da ararsın, Allah korusun. Dört elle sarıl, yoksa mahvolursun. Evet, biz aşağıya iniyoruz. Şimdiki vaka o. Onlar yukarıya çıkıyorlar. Bunun iki sebebi vardır. Biri maddi, diğeri manevi. Evet, biz aşağıya iniyoruz, onlar yukarıya çıkıyor. Bunun iki sebebi vardır. Biri maddi, diğeri manevi. Bakın üstadı burada dikkatle dinleyelim. Muazzez Üstadımız, yani bir nevi ilham ilahiye mazhar olduğundan dolayı bir diplomat gibi Avrupalıların iki önemli noktasını nazara verip bakın değerlendiriyor. Birinci sebep, umum Hristiyan'ın kilisesi ve maden hayatı olan Avrupa'nın vaziyeti fıtriyesidir. Umum Hristiyan'ın kilisesi. Yani bütün Hristiyan aleminin bir nevi merkezi diye telakki ettiği Avrupa. Dünyada her yerde Hristiyan var. Fakat can damarları, merkezleri nerededir? Avrupa'dır. Avrupa'dır bakın. Papazlar bile oradan çıkıyor dikkat ederseniz. Yani. Ve papazların merkezi de oradır. Yani. Avrupa'nın vaziyeti fıtriyesidir. Allah'ın o ülkeye vermiş olduğu fıtri güzelliklerdir. Maddi sebep. Peki nedir bunlar? Zira dardır. Coğrafi olarak dar bir yerde fazla nüfus. Mutlaka gelişmeyi zorlar. Güzeldir. Yani turizmi çeker. Bir şeyin güzelliği insanların cazibe alanı onu oluşturur. Demir madeni boldur. Hele de tarımı atıp toprağın gücünü şey yapan, diskalifiye eden demir madeninin bolluğu. Bak Allah demir hakkında ayet indirmiştir. Demirin nimet olduğunu nazara veren ayet vardır. Bir peygambere demiri yumuşatma mucizesi vermiştir. Bunlar iki türlü. Biri fikri, diğeri muamele tarzında insanlara mesajdır. Demiri ihmal etmeyin. Demirde sizin büyük nimetler var diyor. Ama kim bunu nazara aldı? Avrupa nazara aldı. Ve biz sanayi devrimini yakalayamadık. Sanayi devriminde Osmanlı çok gerilerde kaldı. Onlar gelişti, Allah'ın kanununa uydu. Maddeten bizi geçtiler. Yani o mücadele yolunda geçtiler. Girintili çıkıntılıdır. Deniz ve enhari bağırsaklarıdır. Barittir. Bu sebeplerden dolayı Avrupalı'nın gelişmesinin maddi olarak altyapısı vardır, mevcuttur ve hazırdır. Şimdi bunları üstelik tek tek anlatacak. Evet, Avrupa küre-i zemini kum söğüşü iken, kum söğüşü 15'te biri iken, kara parçası itibariyle Avrupa, dünyadaki kara parçasının 15'te biridir. Coğrafi olarak 15'te bir, insanların 4'te birini kendine çekmiş. Neyle? Letafet-i fıtriyesinden dolayı, yani turizm. Bakın şimdi, 1909-10. Turizm. Bugün dünyada turizm bütçedeki gücü, takati değil, mücadele şey olmuş yani. Yarışıyorlar insanlar. Hangi ülkeye ne kadar turist gelecek, ondan gelen gelirler. Bizim bütçemizde bile iyi bir kalem işgal ediyor değil mi turizm? Müthiş iş ya. İstanbul ta o zamandan nazara vermiş. Bakın ne buyuruyor? Avrupa küre-i zemini kum 15'te biriyken, kum söğüşür 15'te biriyken, bütün insanların 4'te birini letafet-i fıtriyesinden dolayı kendine cezbettiği için. En küçük kara parçasında 4'te bir insan oraya gidip yığılıyor. Peki bu ne demektir? Hikmeten sabittir ki efrad-ı kesirenin içtimağı ihtiyacatı artırır. Şimdi iki çocuğum var. Memurluk idare eder bu. 10 çocuğum var. Abi memurluk kurtaramaz, ticarete gireceksin. Şart iş yer açacaksın. Ya sanatkar olacaksın. Aksi halde zekata muhtaç olursun. Bak insanı çalışmaya itiyor. Geçen bir taksiye bindim. Acil bir yere gitmem lazım. Sordum öğretmenim abi. Cumartesi günü. Niye çalışıyorsun? İhtiyaç var. Çocuk nüfus fazla. Maaş kifayet etmiyor. Demek nüfus az olsa da yatacak bu adam. Nüfus fazla olduğuna bir de cumartesi pazarında bak çalışıyor. Allah'ın insanın çalışmasından başka bir şey yok da ayetine riayet ediyor. Geçimini temin ediyor. Perişaniyetten kurtuluyor. Demek ki aynı mantık. Nasıl bir ailenin nüfusu fazla olunca çalışmaya şevk ve gayret geliyor, mecburiyet hasıl oluyorsa, bir milletin de nüfusu fazla olunca mecburen ne yapacaktır? Gelişmek için başka zeminler, başka altyapılar oluşturacaktır yani. Avrupa böyle etmiş. Kendisi 15'te biri kara parçasının dünyanın, fakat insanların 4'te biri oraya gittiğinden dolayı bunların ihtiyaçlarını izale etmek için çalışma, geceyi gündüze katma denen bir hareketi Allah nasip ediyor. Görenek gibi çok esbab ile tekessür eden haca, bak bir şey daha çıktı. Birçok insanın bir yerde toplanması, farklı farklı milletlerden, devletlerden, coğrafyadan gelen insanların bir yerde toplanması bir de neyi harekete geçiriyor? Görenek. Japonlarda ne var? İngilizlerde ne var? Almanlarda ne var? Çinlerde ne var? Niçin bizde olması? Eğer böyle bir ihtilat olmasa, karışıklık olmasa, biz 4 şeye muhtaçken o bize kifayet eder, hayatın boyunca devam ettirir. Ama onlardan bir şeyler daha görünce ihtiyaç kaça çıkıyor? 20'ye 30'a çıkıyor. Bizim Nefi Vakkas oğlum Doğu Almanya'ya gittim diyor. İki şeyi çok dikkatimi çekti diyor. İki şey. Yıllarca komünizmin tasarrufu altında kalmışlar ya. Birincisi diyor dikkat edin hiç sesli konuşamıyorlar diyor. Baskı altında adam sesli konuşmanın keyfini bile çıkaramıyor yani. Hürriyetsizlik, baskı ve taassup, adam böyle pısırıklaşmışlar diyor. Sesini yükseltmenin lezzetini, keyfini bilemeyen insanlar. İki diyor, adam baktım diyor, elmayı diyor, bir de ne dedi, armut mu dedi, bir de patlıcanı yanına koymuş, Üçünü de baktım bir soylu soylu yedi diyor. Patlıcanı adam meyve kabul ediyor. Sebze olduğunu bilmiyor, onu da patlıcayı gibi yedi diyor. Yani elma gibi. Acayip bir şey. Çünkü dünyaya kapalı kutu gibi bir yer. Patlıcanın daha sebze olduğunu bilmiyor, görmemiş adam. E şimdi insanlar bir araya gelmese, her millet dini dünyadan izole edilerek yaşasa, medeniyet, teknoloji, sanat, ilim nasıl gelişecek? Bak işte görenek artınca ihtiyacat artıyor, o da insanı harekete geçiriyor, çalışma şevkini, gayretini şey yapıyor, tetikliyor yani. Müthiş bir şey usta, bundan da kadar bir şey. Görenek gibi birçok esbab ile tekessür eden hacat, zemini kuvve inabitesine sıkışmaz. Bir bakıyor ki Avrupalı, yani bu kadar görenekle meydana gelen ihtiyaçlar, toprağın gücü, tarım buna kifayet etmez. Toprağın gücü bu yükün altından bu ihtiyacatı gideremez. O zaman ne olacak? Sanayiye kuvvet veriyor, hububatı terk ediyor, demiri de harekete geçirerek teknoloji, sanayi işin içine girince ben diyor tahılı da ithal ederim diyor, memleketim sanayinin merkezi olur diyor. Tahılla bu insanları meşgul etme. Onu başkalarına havale ederim diyor. Ve onu öyle yapıyor. İşte şu noktadan ihtiyaç sanata, merak ilme ve sıkıntı vesait-i sefahete, hocalık edip talime başlarlar. Demek ki yani birçok insan bir araya gelmesi ihtiyacı artırıyor. O da sanata kuvvet veriyor. Biz de bunları yapalım. Merakta ilme, Allah onlar nasıl yapıyor, bu işi nasıl yapmışlar görüyor ya. Çalışma, faaliyet, ilim gelişiyor. Bunlar gibi itikat, inanç zayıf, sıkıntı var. Maddi servet devlet insana huzur ve rahat vermiyor. Bu da sefahat. Ha, o zaman ne oluyor? Maddeten zirvedeler. Maddeten zirvede olan bir devletin ve devletler topluluğunun zavallı gariban ülkeler her şeyini güzel kabul eder. Sefahatini bile başının tacı eder. Üstad diyor ya, onun kötü haletini bilmez diyor. Efer başına koy diyor da. Birinci şey içinde var. Kahramanlık damarıyla onu akışlar. Niye? Bir numara güçlü, kuvvetli. Yani ülkeyi bir yerden kurtarınca diğer yanlışlıkların da millet ne yapıyor? İster istemez kalmıyor. Aynı mantık. Avrupa bu kadar gelişmiş, büyük. Onun altında yanlışları, sefahatleri de miskamber gibi gariban ülkelere sıçrıyor. Onlar da bunları taklit ediyorlar işte. Evet, fikri sanat, meyli marifet kesretten çıkar. Avrupa'nın darlığı, bak. Darlık olunca nüfus çok, hareket. Deniz ve enhari olan vesayet-i tabii münakale içinde dolaşması sebebiyle, biz de Hakkari'ye yeni gittik, yol yok. Affedin, merkeplere ne kadar seyahat yapacaktık yani. Ama Avrupa'nın, yani kendi aralarındaki münasebetleri kurmaya, örf ve geleneklerin birbirlerine bulaşmasına, münakaleye yola ihtiyaç yok. Böyle bol nehirleri, kanalları var ki, bağırsakları gibi diyor üstadımız. Onların nakledilmeleri, birbirlerine karışık kavuşup münakale etmeleri çok kolaydır diyor. Allah'ın vermiş olduğu fıtri nakil vasıtaları. Gemileri falan kullanmış da o nehirlerde falan yani. Bizde öyle bir şey yok. O kadar böyle Türkiye'nin her tarafını veya İslam alemini bir araya getirip kucaklayacak nehir gibi tabii nakil vasıtaları olmadığından dolayı yol yapması zamana bağlı. O zamana kadar atalım Üsküdar'ı geçiyor yani. Üstad bak bundan nazar almış ya. Avrupa'yı bilmiyorum ki bilen var mı içimizde? Avrupa'ya gidiyor.
Yerlerde gezmiştik.
Tabii ya, şey biliyorsunuz. Deniz ve enharı olan vesait-i tabii münakale içinde dolaşması sebebiyle tearif ticareti. Birbirleriyle tanışıyorlar, görüşüyorlar, ticareti var. Güçlerini birleştiriyorlar. İşte bakın, sınırları kaldırdılar. Bırak yani üstadımızın nazara verdiği ticari iş ve mesai iştirakını. Adam paralarını birleştiriyor. Avrupa Birliği diye bir devlet kuruyor. Tek devlet, tek çatı. Sınırları kaldırıyor. Ki bunlar birbirleri zamanında harp etmiş, kan dökmüş. Birbirlerini katliamdan geçiren milletler bunlar yani. Biz alem İslam'ın haline bak ya. İlaç göndermiyor Mısır, Filistin'e. Filistin'de iki tane devlet kurmuşlar. Devlet mi artık yani şey midir, kabile midir bilmiyoruz. İki tane parti birbirinden yıllarca dövüştü Hamas'la El Fatih. Ya bir avuç İsrail'le bu şey Filistin bunu niye ikiye biliyorsunuz ki? Bu ne haldir yani? Ya bunlar çarpıcı örnekler arkadaşlar. Yardımlaşmak Allah'ın bir şeyidir yani. Muvaffakiyetinin bir şartıdır. Güç kuvvet toplamak Allah'ın muvaffakiyetinin yine bir şartıdır. Muvaffakiyet verecekse Allah. Değil mi? E şimdi bunların hangisi bizde var? Onlarda onlara bak. Fıtri kanunlardır bunlar. Allah elbette onlara fıtri kanunlara uyduklarından dolayı şey yapıyor. Muvaffakiyet nasip ediyor yani. Evet. Taarruf ticareti, taavün iştirak-ı mesai'yi tercih ettikleri gibi temas dahi telahuk efkarı rekabetle müsabakatı tevlit ederler. Bütün sanayinin madeni olan demir madeni kesretle içinde bulunduğundan o demir medeniyetlerine öyle bir silah kuvvet vermiştir ki Avrupa'nın dünyanın bütün enkaz medeniyetlerini gaspı garat etti. Toprağa dayalı, toprağın gücü dediğimiz bütün medeniyetleri altın üstüne getirdi demir. Yani sanayi devrilmişti. İşte ona da işaret ediyor. Eskiden devletin büyüklüğü toprağın gücüyle ölçülürmüş. Üzerinden güneşin doğup batmadığı imparatorluk. Büyük Britanya mesela. Osmanlı da böyleymiş. Yedi kıta diyorlar. Toprak ne kadar büyük olursa, değil mi? Devlet de o kadar büyük. Sultan da o kadar haşmetli. Bunun yerini sonra ne aldı? Demir aldı. Sanayi ne kadar büyükse devlet o kadar büyüktür. Bak şimdi diplomasi. İletişim diyorlar şimdi. Yani ikna. Masanın başında kaybediyor. Hatta kazanıyor. Masanın başında kaybediyor. Şu Türkiye'ye bakın. Türkiye bizim mi? Zahiren bizim. Ama bir yığın şeyle yurt dışından gelmiş şirketler, firmalar burada değil mi? Kendi topraklarını, sanayilerini kurmuşlar. Yani bizim insanları kendileri çalıştırıyor işte yani. Nasıl bizim oluyor? Yani toprağın gücünün ne kadar zayıf olduğunu. Yani eğer uğrunda ölen varsa topraktır diyor ya, vatandır öyle mi diyor? Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ha? Şimdi artık toprağın yerine demir geçti, sanayi geçti. Şimdi de diplomasi. Dünyada insanların değer verdiği ve eleman yetiştirmek için geliştirdiği şey bilinen diplomasi. Meslek diyelim artık. Bütün dünyanın enkaz-ı medeniyetlerini gasp-ı garat edip gayet ağır bastı, mizan-ı zeminin muvazenesini bozdu. Dünyanın devletler arasındaki kurulmuş olan dengesini o sanayi devrimi ve demir ne yaptı? Bozdu diyor. Hem de her şeyi geç almak, geç bırakmak şanından olan burudet-i mutedilane. Avrupa'nın iklimi nedir? Mutedil bir soğukluktur. Bellidir yani. İniş çıkış çok azdır. İslam aleminde, bizim ülkemizde yani iniş çıkışlar fazladır. Diyelim işte bugün 32 derece, 29 derece sıcaklık var. Bak kışın ise hemen hemen geriye dönüyor bu iş. Avrupa'da ise iklim bellidir. İniş çıkışlar nedir o kadar? Arada fark yoktur. Belli bir seviyede sıcaklık cereyan ettiğinden dolayı bu üstadın ifadesine göre mutedil soğukluk sahillerine sebat çalışmalarına istikrar kazandırıyor. Metanet verip medeniyetlerini idame etmiştir. Bu riddeti mutedil yapıya verdiği tesir nedir? İşi geç alır, geç bırakır. Avrupa medeniyete geç yaklaştı, geç bırakacaktır. Mesela şimdi bunun örneği bizim Trakya'dan ötede Türkler var. Macarlar Türktür. Bulgarlar Türktür. Mesela. Aslı Türk onlar. Ama Avrupa'ya yakın olduklarından dolayı bakın sefahat noktasında perişan olmuşlar. İklim yani iklim diyelim bize yakın olduğundan dolayı onlar sefahate çabuk kapılmış, maziyi çabuk unutmuşlar. Dinlerinden, diyanetlerinden çıkmışlar. Türklükten dahi çıkmışlar bir üstadımız. Ama gel şimdi Rusya taraflarına, kuvvetli soğuğun devamlı olduğu bir ülkede yapılarına sebat kazandırıyor. Üzerinden komünizm geçtik herhalde. Türk Cumhuriyetlere bakın. Köfte geleneklerini muhafaza ediyorlar. Hala bizden medet bekliyorlar. Kurtuldular, istiklallerine kavuştular. İki tane, iki devlet, iki devleti mukayese edin. Bulgarlarla, Macarlarla, işte şeyleri, Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycanlıları veya diğer Özbekistan'ı mukayese edin mesela. Üzerinde yapılan zulümlere bakın. Bunlar daha fazla telef olması lazımken, kendilerini muhafaza etmelerinin altında yatan bir gerçek de nedir? Burada fikirle yaklaştı, orada sefaatle yaklaştı. Sefaat fikirden daha tehlikelidir. Bir Müslüman fikir zor vurur. Yani Allah'ın varlığına bildiği inanan bir Müslüman, kolay kolay Cenab-ı Hakk'ın varlığını Hristiyanlar tarzında inanamaz, kabul edemez. Komünizm zarar veremez. Nadirattandır o. Fakat sefaat bir Müslümanın en zayıf damarıdır. Sefaaten yaklaştıkları için buralar çabuk telef oldular. İkincisi de iklimin vaziyeti erken aldı, erken bıraktı. Ama bu tarafta fikir var, sefaat ikinci derecede. Bir özellikle iklim soğuk olduğundan dolayı geç alır, geç bırakır. Erzurum'da öyle, İzmir'de bak şimdi. Erzurum'a bakın hala hanımlar şeylerinin ihramlarıyla beraber gezerler. Ama gelin bu tarafa doğru ihramlı bir hanım bulmak mümkün değildir yani. Hem de ilme istinad ile devletlerinin teşekkülü. Demokrasiyi uyguluyorlar adamlar. İlmi yaklaşıyorlar her şeye. İlmi, ilim ise Allah'ın fıtratın kanunlarına koymuş olduğu kaydı ve kurallar silsilesidir. Ona yaklaşıp, onu kabul edip, onu bulan bir insanın şeyi Allah indinde muvaffakiyeti söz konusu. Yoksa da ne buyuruyor? Hem de ilme istinad ile devletlerinin teşekkülü. Devletlerin teşekkülünde bir ihtisasa itibar ediyorlar. İlmi yaklaşıyorlar. His ve hevesten uzak. Mütekabil kuvvetlerinin tesadümü. Gaddarane istibdatlarının izacatı, Engizisyonane taassuplarının aksilemel yapan tazikatı, mütevazi unsurlarının rekabetle müsabakatı, Avrupalıların istibdatlarını inkişaf ettirip mezaya ve fikri milliyeti uyandırdı. Yıllardan beri de zulüm görmeleri, işkence görmeleri, bir nevi demokrasiye ve hürriyete kendi bileklerinin güçleriyle gelip yakalamaları, kazanımları olması onun terkine kesinlikle müsaade etmiyor. Bir evlat zengin babanın malını, servetini kolay harcar. Kolay harcar. Kendi kazansa iktisatlı davranır. Aynen bunun gibi. Biz İslamiyet'i güzelliği kucağımızda bulmuşuz. Dolayısıyla hakkını eda etmekte biraz zafiyet gösteriyor. Bir Avrupalı bugünkü medeniyete, teknolojiye ve hürriyete çok kan dökerek gelmiştir. Çok mücadele ederek gelmiştir. Bunu unutmuyor. Onu öyle sarılıyor ki ona eski şeyi kabul ettirmek, eskiye döndürmek çok zordur yani. Kendi kazanınca, ter dökünce değerini biliyor. Onu yapmayan insan değer ve kıymetini bilmez. Bu birinci sebep. Yani Avrupa'nın, Avrupalıların daha doğrusu gelişmesine, tarih ve terakkisine sebebiyet veren maddi unsurlar anlattı üstadımız. İkinci sebep, nokta-i istinaddır. Bu da önemli işte. Bak buraya gelip iş yapacak. Bütün kapılar ona açıktır. Bütün kapılar. Hiçbir bürokrasiyi engel olarak önlerine koymazlar. Kollar mı? Hayır. Abi Müslüman, bu vatan nevzatı bir bakkal dükkanı açacak olsa 10 yerden gidip, değil mi? Şey olması lazım. Tasdik alması lazım. Yani. Nokta-i istinattır. Evet, her bir Hristiyan başını kaldırıp müteselsil ve mütedahil maksatların birine el atsa, ben bu ülkeye de yatırım yapacağım. En tepedeki adam ne yapar? Ben sana kapılar açacağım. Yeter ki sen benim ülkeme yatırım yap. Senin vatandaşın da yapmak istiyor. Ona prosedürler koyuyor. Ve en azından şu Süleymaniye'de gidin. Yani minibüsü zor sokarsınız. Hele kamyonetler mümkün değil, nöbetleşe giriyorlar. Ama turistin otobüsleri yolları tıkıyorlar. Caminin etrafında park yapıyorlar. Bizden daha rahat oralar otobüslerle geziyorlar. Biz arabamızla gezemiyoruz, park edemiyoruz. Arabayı kaldırıp götürüyorlar. Ama koca koca otobüslere müsaade edin ya, turistler geldi de gezmesi lazımmış. Ya buradan bakın en azından. gezmede bile onlara sağlanan huzur, onlara sağlanan kolaylık. Gezmede böyle olursa yatırımda bunun daha başkası yapılıyor yani. İşte bilir isyan başını kaldırıp müteselsil ve mütedakil maksatların birine el atsa, ben şu ülkede yatırım yapıp bir şeyler yapmak istiyorum diye çok büyük hedeflere karşı harekete geçse, arkasına bakar ki istinad edecek, kuvve-i maneviyesine daima imdat verip hayat verecek gayet kavi bir noktayı istinad görür. Kendi yalnız başına olmadığını farkına varır. Ben milletim adına, Avrupa adına burada bu iş çok kolay, rahatlıkla yapabilirimdir. Bütün kapılar bana açılır. Hatta en ağır ve büyük işlere karşı mübarezeye kendinde kuvvet bulur. İslam aleminin problemini çözmek için bizimkiler gidip Amerikan devlet başkanına ricada bulunuyor. Elat da şurayı bir beladan kurtar. Sen bile yardımcı olmak istesen müsaade almadığın müddetçe yardımcı olamıyorsun. Öyle değil mi kardeşim? Vakadır değil mi? Vakayı anlatıyorsun. İstihbarat vermezse PKK olayını çözemiyoruz. Bakın şimdi. Amerika ile beraber bu işi yapıyoruz. İstihbarat yapıyoruz. İstihbaratı da şeyden sağlıyoruz. İsrail'e. İsrail ne güçlü bir avuç insan orada? Arkası güçlü. Arkasında süper güçler olunca insan kendisi de zavallı bile, gariban bile olsa oraya bakınca nokta istinadı kendinde kuvvet hissettirir, harekete geçirir. Eğer nokta istinad uzan küre-i zemini yerinden oynatırım demiş. Arşimet mi söylemiş? Arşimet. Kaldıraç. Şuraya bir asker gelse, 30 kilo ağırlığında bir deri bir kemik kalmış. Hasta, çelimsiz, tüfeği bile zor taşıyabilen bir asker. Dışarı çıkın desin. İçinizde var mı çıkmayacak baba yiğit? O 30 kilo adam üfürsen nezle olur ya. Onu bırak, 80 kilo baba yiğit bir pehlivan gelse, sivil adam, dese dışarı çıkın. Sen kimsin ya? Haneye tecavüz, atın bunu dışarıya dedin. Peki fark ne? Nokta istinad işte. Devlete istinad ediyor. Öyle değil mi? Bak bir asker üstad da bunu besmeleden azara veriyor ya. Bismillahirrahmanirrahim dedim deyince o kılcal damarlar taşı deliyor. Niye ben Allah'ın emriyle buraya kadar geldim? Katiyü tarik baş üstüne. Ben yolundan çekilirim diyor. Katiyü tarik dediği taş önüne geçmiş. Orada misal var ama buradaki taş. Taş kılcal damara göre serttir. Eşkıya gibidir yani. Müsaade etmezse olmaz. Ama Allah'ın emriyle gelince taş hediye veriyor.
Yol kesin.
Yol kesin. İşte o nokta istinad her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının uruk hayatına kuvvet vermeye ve İslamların en can alacak damarlarını kesmeye her vakit amade ve dessas medeni engizisyon taassubuyla maddiyonun dinsizliğiyle yoğrulmuş ve medeniyetlerinin galebesiyle mesle gurur olmuş bir müsellah kitlenin kışlası veya büyük kilisesi olan Avrupa'nın medeniyetidir. Bugün eskiden yaptığı engizisyon mahkemelerindeki o mezalimi medeniyet adı altında değil mi? Dünyaya yapıyorlar yani. Görülmüyor mu ki en hürriyetperver maskesini takan İngiliz elini uzatıp arıyor. Hani hürriyetperver demokrasilere değil mi? İnsan haklarını açıp nerede isyan varsa hayat veriyor. İşte Habeş Sudan, işte Tayyar Artuşi, işte Lübnan Huran, işte Mansur ve Arnavut, işte Kürt ve Ermeni, Türk ve Rum ilahir. Türklere bak, Rumlara bak. Kürtlere bak, Ermenilere bak. Kime destek veriyor? Nerede Hristiyan varsa ırkına bakmıyor. Hangi milletten olursa olsun benimdir diye. Bendendir diye ona kuvvet veriyor yani. Elhasıl onları canlandıran emeldir, bizi öldüren yeistir. Zaten yeist bizim dinimizde yasak. Ama dinimize uymadığımız zaman dünyamıza da uymuyoruz yani. Yeist mani her kemaldir. Yeist seratan derinden milletlerin, devletlerin en büyük, en tehlikeli hastalığıdır. Bir millete yeist girerse düşmanın girmesine lüzum yoktur diyor üstadımız. Ama bu yeist dinden elimizi gevşettiğimizden dolayı Müslümanlarda doruk nokta. Bu millet adam olmaz. Battı balık yan gelir. İflah olmayız artık. Kıyamet geliyor, yemil beter. daha fenalaşacağım. İşte bu yeistir yani. Üstad bunları kırmış. Neden dünya kese terakki dünyası olsun da yani bizim için mi terdenli dünyası olsun diyor. Sizinle konuşmayacağım. Bu tarafa dönüyorum. İstikbalden gelecek insanlarla konuşacağım diye ey 300 sene sonra yüksek asrın arkasında duran Sakite'nin Nur'un sözünü dinleyen Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlılar, Yusuflar, Tahirler vesaire de sizlere hitap ediyorum. Ne yapayım acele ettim kışta geldim. Siz de cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdikiler nur tohumlar zeminde çiçek açacaktır diyor üstadımız. O zamandan yüksek istikbalimize uzanan sizle telefonla veya telgrafla bizimle konuşmuş. Meşhurdur ki biri demiş eğer bir noktayı sınat bulsam küreyi zemin yerinden oynatırım. Bu faraziyede bir, acip bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan noktayı sınat bulsa küre gibi işleri çevirebilir. Ve çevirmiştir. 22 yaşında İstanbul'u fethetmiş. Noktayı sınadı çok kuvvetli. Bulgar taraflarında o Bulgar'ın Hristiyan köylerine o Bulgar şeyleri komutanları zulmediyorlarmış. Bu bir vaka, bakın vaka anlatıyor. Yani köylerin harmanlarını, buğdaylarını şunu alıp götürüyorlar, gasp ediyorlar, ödemiyorlar. Zulüm içerisinde onlara mezalim uyguluyorlarmış. O köyün garibanları bir şekilde bize komşular ya, onlara en yakın olan Osmanlı şeyine, komutanına o zaman kimse veya paşasına haber uçurmuşlar ki bizim askerler bize zulmediyor, hakkımızı gasp ediyor, gücümüz de yetmiyor, perişanım bize yardımcı olur musun? O da Hristiyanlar korkak ademlerdir. Yani asker gönderin koruyun diyorlar da onlar. Onlar asker göndermek fuzulidir. 50-60 tane yeniçeri elbisesi gönderiniz. Köylüler elbisenin içerisine girsinler, oralarda gezsinler. O elbiseyi gören ondan sonra Frenk leşkerleri korkar kaçarlar da mezarından kurtulurlar diyor. Elbise göndermiş sadece yeniçeri elbisesi. Yeniçeri elbisesini giyen köylüler oralara gezmeye başlayınca o komutan demiş ki ya bu nedir bu? Ne geziyor bu askerler? Valla demiş komutanım askerler bilmiyoruz. Muhtemelen Osmanlı bunlara destek göndermiştir deyince epey bir müddet zulmetmemiş korkusundan köylülerin yanına uğrayamamışlar. Niye? Nokta-i istinat işte. Osmanlı dedim marka olmuş adam. Bir selamla Charles Kennan'ından Fransuva'yı kurtarıyor. Ya. Bir emirle, bir selamla, mektupla yani. Kanuni Sultan Süleyman. Niçin? Nokta-i istinat işte. Şimdi devlete nokta-i istinat böyle olursa Allah'a nokta-i istinatla insan neler yapar? Bir peygamber der, bir Ebu Bekir yetiştirir, bir İmam Ömer yetiştirir. Sahabe yetiştirir, bakın onun noktayı sınadı o. Biz ancak namazı kıldırıyor, tesbihat yaptırıyor değil mi? İnsanlara ders yapıyor, bizim de gücümüz bu. Kim noktayı sınadına ne kadar samimi yapışırsa, Allah ona o kadar kuvvetli neticeler, hayırlı semerler nasip ediyor. Yani. Ey ehli İslam, işte küreyi zemin gibi alır ve alem İslamiyet'e çökmüş olan mesahip ve devahiye karşı nokta-i istinadımız, muhabbet ile ittihadı, marifet ile intizacı efkarı, uhuvvet ile teamülü emreden nokta-i İslamiyet'tir. Evet. Ey Müslüman aldanma başını indirme. Çok uzun da bu şey telifat ancak şu son kısmında okuyalım. Yani bu olanlar bitenler içerisinde üstadım bize ne yapıyor? Yeis de bırakmıyor. Bir müjdeli haberle şeyi bitirecek. Bir de misafirimiz var. Kardeşimiz İstanbul'da çok kuvvetli şeyi var yani. Hafızasında epeyce kaç saat okuyorsun? Bir defa başlayın.
12 saat
söylüyor. 12 saat okuyabiliyorsun değil mi? Ezberini almış külliyatı ne bileyim. Disket gibi bir kardeşimiz zaten. Adına CD koymuşlar.
Hard disk.
Onun için dersi ben kısa keseceğim. Ezana kadar da kardeşimize okutalım da dinleyelim inşallah. Aldanma, başını indirme. Paslanmış bir hentar bir elmas daima mücellerce mamüleccahtır. Zahiren olan İslamiyet'in zaafı şu medeniyet haziranın başka dinin hesabına hizmet etmesidir. Halbuki şu medeniyet suretini değiştirmesi zamanı hulul etmiştir. Suret değişirse kaziye bilakis olur. Nasıl şimdiye kadar bidayetinde söylenildiği gibi. Nerede Müslüman varsa İslam'a nispeten bedevi, medeniyete karşı müstenkif ve soğuk davranır ve kabulünde zarar çeker. Suret değişse başkalaşır. Küllâ tingarî inne me'al usri yusrâ.